bizim sayemizde devletsin.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti'yi...
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Başlıyor.
Başlıyoruz bir çarşamba akşamı. Hem Türkiye'nin gündemini hem dünyanın gündemini sizlere aktaracağız ama gerçekten bugün için çok önemli bir olayı manşetimize çektik. O da şu. İnsan olanın canını acıtacak görüntüler vardı bugün. Hep içeriğiyle uğraşıyoruz, ne olduğuna bakıyoruz, yanı başımızdaki dramları bazen gözden kaçırıyoruz. İşte bugün kaçırmayalım dedik. Göçmen meselesine mercek tutacağız. Çünkü sabah saatlerinde öyle fotoğraflar vardı ki gazetelerde çocukların hayatını kaybettiği o büyük drama ilişkin, o nedenle bunu görmezden gelemezdik. Türkiye'de de çok önemli olaylar var ama bizim manşetimizde göçmen meselesi olacak. Şimdi bakalım programda neler var, sonra devam edeceğiz. Umuda yolculuk sırasında hayatını kaybedenler, herkesin gözü önünde hayatını yitiren çocuklar, anneler, babalar. Bodrum'daki o dramı soracağız. DEHA temsilcisi Yaşar Anter'le İzmir Kent TV Haber Müdürü Ayhan Ongun'a. Türkiye'den geçen o yolculuğun kritik virajlarından Macaristan'a da bağlanacağız. Ve sonra da son durak olarak her göçmenin hedeflediği noktada son durak olan Almanya'ya bir bakacağız. Neler yapılıyor, neler ediliyor. Suriye'de yanan ateş yine Türkiye'ye sıçradı. Sınırdaki bir karakolda devriye gezen askerlere IŞİD kontrolündeki bölgeden ateş açıldı. Bir asker şehit oldu, bir askerden haber alınamıyor. Son duruma bakacağız. Ankara'da hareketli. Suriye konusunda hükümete yetki veren tezkerenin süresi bitiyor. Meclis yeni yetki için toplanıyor hükümete vermek için o yetkiyi. CHP'den sürpriz bir karar var. Detayları konuşacağız. Zübeyir Aydar dün yayınımıza katılmıştı. Önemli açıklamalar yaptı. O açıklamaları eski AK Parti milletvekili Abdurrahman Kurt ve gazeteci Celal Başlangıç'la değerlendireceğiz. Güneydoğu'daki çatışma sağlık hizmetlerini aksatıyor. Haber bugün Hürriyet gazetesindeydi. Biz de durum nedir diye bölgeye soracağız. Programımız içinde Diyarbakır'da tutuklanan İngiliz gazetecilerin son durumuna da bakacağız. Koza Holding soruşturmasında gelinen noktaya da. Ve finali Venedik Film Festivali ile yapacağız. Festivalde yarışacak filmleri, festivalin Türkiye için önemini, bu dünyayı yakından izleyen yönetmen Serpil Boylak'la konuşacağız.
Kimdir devlet? Yahu devlet bizim sayemizde devlettir.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti'yi...
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Her gün 17.30'da RSFM'de.
Evet, programı açarken bahsettik. Gerçekten insan olanın canını acıtacak görüntüler vardı bugün Bodrum açıklarında. İki lastik botla Yunanistan'a umuda yolculuğa çıkan insanların dramı. Botlar battı, insanlar öldü. O fotoğraflar kıyıya vuran cesetlerde çocukların yer alması insanların içini acıttı. Ve biz de bu nedenle bugünün manşetini göçmen meselesine ayırdık. Önce bir olaya bakalım dün akşam yaşananlara. Ondan sonra bu olay işte Suriye'den başlıyor, Irak'tan başlıyor, Türkiye'den geçiyor. Yunanistan, Macaristan, Almanya, bu yolculuğa bir göz atacağız. Oralarda neler yapılıyor? Avrupa bu işe niye sessiz? Bütün bunları konuşacağız gazeteci dostlarla.
Bodrum sahilinde kumda uzanan bir çocuğun fotoğrafını servis etti haber ajansları. Adı Aylan, henüz 5 yaşında. Üzerinde kırmızı tişörtü, altında kot şortu var. Yüzü koyun yatıyor sahilde, ayakları kuma, yüzü denize doğru. Fotoğraf sabahın erken saatlerine ait. Etrafta başka çocuklar da var, 3-4-5 yaşlarında. Çocuklardan ikisi kardeş. Üzerlerinde tişörtleri, şortları, ayakkabılarıyla, bazıları kumda, bazıları suda. Anne babaları da orada ama metrelerce uzakta. Bu sabah deniz hüzünlüydü Bodrum'da. Etrafta bir koşuşturmaca, boğazlarda ise bir yumruk vardı adeta. Ağızları bıçak açmadı. Tek bir çocuk cıvıltısı bile yoktu. Çünkü okumda uzanan çocuklar çoktan hayata veda etmişti. İnsanca bir yaşam için yurtlarını terk edip umuda göç eden mülteci ailelerin cansız bedenleri Bodrum'da sahile vurdu. Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a geçmek için 2 saat arayla denize açılan göçmenlerin içinde bulunduğu 2 ayrı lastik bot battı. İlk botta 7, ikinci botta ise 3'ü çocuk, 4 kişi olmak üzere toplam 11 kişi öldü, 9 kişi ise kurtuldu. Kurtulanlardan biri eşini ve 2 çocuğunu kaybeden bir babaydı. İçin içine ağlayan babanın gözyaşları yürekleri dağladı. 2 metrelik botla denize açılan 9 Pakistan uyruklu göçmense sahil güvenlik ekiplerince geri döndürüldü. Karaya çıkan umut yolcuları sudaki cesetlerin toplanmasını izledi.
Gerçekten çok ciddi bir dramla karşı karşıyayız. Aslında ülkelerin kendi içlerinde huzurlu bir şekilde yaşamaları yetmiyor. Çevresindeki insanların da o huzura erişmeleri gerekiyor. Bu manzara nasıl yaşandı? Buna niye önlem alınamıyor? Bölgede gazetecilik yapan önemli bir isimle Yaşar Anter'le konuşacağız. Deha'nın temsilcisi. Yaşar Bey merhaba.
Merhaba. Kolay gelsin.
Teşekkürler. Bir süredir aslında izliyoruz. Elinde can... lastik botlarla gezen insanlar ve başka bir takım görüntülere şahit oluyoruz. Bu arada arkadan çok ses geliyor. Sizi de zorlayabilir bu belki. O sesi kısabilirsek iyi olur. Neden önlem alınamıyor Yaşar Bey? Sanıyorum asıl önemli mesele bu. İnsanlar umuda yolculuk ediyorlar ama birçoğu ölüme yolculuk ediyor. Yetkililer niye önlem alamıyor?
Evet, aslında facia bile bile bağıra bağıra geldi. Biz Doğan Haber Ajansı ekibi olarak bir gün önce bu faciaya dikkat çekmiştik kameraman arkadaşımla. Aynı bugün ölümlerin olduğu yerde bir gün önce çekim yaptığımızda denize açılan 8 bottan tam 6 tanesinin patlak olduğu ortaya çıkmıştı. Sahil güvenlik ekipleri denizden yaklaşık 48 kaçağı patlayan botların içerisinden alarak bir faciayı önlemişti. Son 2 aydan beri özellikle Suriye tarafından Hatay, İskenderun ve İstanbul'dan gelen ve sayıları yaklaşık 7-8 bini bulan kaçak buradan umuda yolculuğa çıkıyor. Çünkü Bodrum, Yunanistan'ın İstanköy adasına en yakın bölge, yaklaşık 4-5 mil. Öyle ki kaçaklar zaman zaman marketlerden, süpermarketlerden aldıkları sağlam olduğu dahi şüpheli olan botlarla zaman zaman deniz yatağının üzerine binerek,
Bazıları da yüzerek
bildiğimiz otomobil lastiğinin içinde şamrel dediğimiz lastiklerin üzerine oturarak İstanköy Adası'na, Yunanistan'a gitmeye çalışıyorlar. Ve ne yazık ki çoğu zaman bunlar ölümle sonuçlanıyor. Bugün de olduğu gibi Bodrum'un Akyanlar Mahallesi'ndeki Ali Hoca burnu mevkiinden yine yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan iki ayrı gruptaki 22 kişiden 12 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kurtarıldı.
O görüntü çok can yakıcıydı. Çocukların evet. Sahile vurmuş, cesetlerini sahile vurmuş görüntüsü. Yani çocukları da bindiriyorlar o botlara.
Evet,
kendileri
çocuklar
de biniyorlar.
Da biniyorlar. Çoğunda can yeleği de yok. Sabah İlfer arkadaşım, kameraman arkadaşım ve foto muhabiri arkadaşım bu bölgede her zaman olduğu gibi çalışmayı yaparken tesadüfen denk geldiler cesetlere. Buradaki vatandaşlarla
yani.
Birlikte ilk buldular. Evet, Doğan Haber Ajansı ekibi buldu. Ondan sonra ilgili makamlara haber verdiler. Resmi makamlara haber verdiler. Geldiler aldılar. Ve ne yazık ki 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuklar anneleriyle birlikte hayatlarını kaybettiler.
Yani insan konuşurken bile tüylerini diken diken eden bir durum bu. Aslında onları anlamak mümkün. Çünkü bulundukları yerde savaş var. Bulundukları yerde ölüm var. Fakirlik var. Başka... Çok ciddi sıkıntılar var. Anneler babalar belki çocukları daha iyi şartlarda büyüsün diye batıya doğru bir yolculuk yapıyorlar. Ama bu yolculuk ölüme gidiyor, biliyoruz, biliniyor. Bu şartlar altında orada nasıl önlem alınamıyor? Yani bu kaç tane koy ki sahil güvenlik orada önlem alamıyor, gidenleri durduramıyor, yasa dışı örgütlere engel olamıyor, onları ortaya çıkartamıyor. Mutlaka
yaklaşık,
soruyorsunuzdur siz de.
Evet, yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki bir kıyı şeridi var Bodrum'da kaçakların çıktığı. Hı hı. Bodrum'daki sahil güvenlik ekipleri zaman zaman devreye girdikleri zaman denizin ortasında karşılaştıkları kaçakların botlarını almaya çalışıyorlar. Fakat inanın bilmiyorlar. kaçaklar ya öleceğiz ya botu batıracağız ya da Yunanistan'a geçeceğiz diyorlar. Dolayısıyla sahil güvenlik ekiplerinde zaman zaman veya jandarmanın da yetersiz demek çok doğru değil, çaresiz kaldığı görülüyor. Biz bunlara birebir tanık oluyoruz. Yaptığımız röportajlarda zaten biz ölümün içinden geliyoruz. Ölüme gitsek ne olacak ki diyorlar bize kaçaklar, bu kaçak grupları. Yani Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine gitmeyi bir yaşam kurtuluşu olarak görüyorlar. Bu nedenle de bu göçü mümkün değil, önlemek çok zor. Bunu sadece Türkiye'nin işi değil, bu Avrupa Birliği ülkelerinde ortak olarak buna bir ortak çözüm bulmaları
aslında
gerekiyor.
Aslında düne kadar Avrupa Birliği ülkelerinin çok fazla umurunda değildi ama artık onlara da yansıdığı için onların da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Sizden sonra da zaten o bağlantıları yapacağız. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Yaşar Anter ayrıntıları anlattı. Bugün aslında DEHA muhabirlerinin bulduğu ve karşılaştıkları bir faciadan bahsettik. Ama bu bir değil, iki değil, üç değil. Ayhan Bey'le konuşacağız. O da Bodrum'da yaşayan bir gazeteci ve bize Ayhan Bey belki gözlemlerini, biraz da duygularını, çünkü çok etkileyici bir yazısı da vardı. Sanıyorum hatta Ayhan Bey.
Alo.
Beni duyabiliyorsunuz herhalde.
Elbette.
Bu dramı, teşekkürler. Bu dramı konuşuyoruz. Yaşar Anter'le başladık. Çünkü aslında bugün internet sitelerine, gazetelere yansıyan o çocuk fotoğrafları, ölen çocukların fotoğrafları herkesin tüylerini diken diken etti. Ve niye önlem alınamıyor diye soruyoruz. Yani onlar savaştan kaçıyorlar, ölümden kaçıyorlar. Belki bile bile ölüme gidiyorlar ama mülki amirler, mülki idare bunun önlemini niye alamaz sizce? Siz de Bodrum'da yaşayan bir gazetecisiniz.
Şimdi Orhan Bey, sevgili Yaşar Anter işin haber boyutunu çok doğru biçimde koydu ortaya. Yani gerçekten 18 kilometre uzunluğu olan bir sahil burası. Ve sahil güvenlik ekipleri bu iş için yetersiz. Yani onlar da çaresiz kalıyorlar ama benim için daha önemli olan işin sosyal boyutu. Yani bu insanlar ölümü göze alarak bu yolculuğa çıkıyorlar. Sorulduğu zaman da şunu söylüyorlar. Biz zaten her gün ölüyoruz. Yani denizde ölsek, boğulsak ne olur ki diyorlar. Hadi kendileri öldüler bir bakım ama işin en can acıtan yanı o çocuklar. Bebe, daha böyle kucağında bebeğiyle gidenler var orada.
Evet, 4-5 yaşında çocukların bugün gördük maalesef.
Yani onun dışında burada Bodrum'da şu an karşıya geçmek için fırsat kollayan, bekleyen o göçmenleri görüyoruz. Gerçekten daha 3-5 aylık bebeler var kucaklarında. Onları da götürmeyi düşünüyorlar. Böylesine içler acıtan bir durum. Ama bütün bunların yanında yani hükümetin uyguladığı politikalar, burada güvenlik güçlerinin aldığı tedbirler, sahil güvenliğin yetersizliği hepsi bir yana. Burada sivil toplumun duyarsızlığı çok daha önemli. Yani hepten haksızlık etmek istemiyorum. Kuşkusuz bu durumda bu göçmenlere yardımcı olmak isteyen belli bir kesim var. Ama bunlar bizim görüntümüzü bozuyorlar. Bunlar bizim rahatımızı bozuyorlar. Tatilimizi engelliyor diye karşı çıkan bir elit grup var ki gerçekten bu biraz önce saydığım o dramdan çok daha acı verici.
Yaşadığınız ülkeye ilişkin inancınızı kaybettirecek cinsten diyebiliriz bunu aslında.
Elbette.
Çünkü
onun ötesinde bu gariban insanların, çaresiz insanların üzerinden ticaret yapılıp ondan sonra da bu insanları şikayet edenler var. Biraz önce Yaşar Bey de söyledi. Yani gidin o şişme botlar, işte can yelekleri, hiçbiri de standartlara uygun değil. Bunlar çok astronomik fiyatlarla satılıyor bunlara. Öbür tarafta bakıyorsunuz pansiyonlarda, otellerde bir tek odaya 20 kişiyi doldurup astronomik fiyatlar alıyorlar bunların üzerinden. Ondan sonra da çıkıp bu göçmenler bizim rahatımızı bozuyor diye orta yerde laf söylüyorlar. İşin can acıtıcı yanı da bu.
Evet.
Öbür taraftan yani biz bunlara yardım edersek burası bir cazibe merkezi haline gelir. Daha çok göçmen gelir. Bizim daha çok rahatımız bozulur diyen bir kesim de var. Yani bence işin bu sosyal boyutu çok daha önemli.
Evet,
yani şu gün yeni kurulan hükümetin bence terörden çok daha öncelikle ele alması gereken sorunlardan biri bu düşünüyorum.
Evet.
Çünkü her gün görüyoruz burada Yani aç, açıkta, sefil ve gerçekten çok zor durumda olan bu insanları bu halde görüp de hiçbir şey yapamamak çok daha büyük bir acı.
Evet, aslında siz sadece Bodrum'da görmüyorsunuz. Biz de İstanbul'da her gün onlarla karşılaşıyoruz. Kuşkusuz, çünkü kuşkusuz, yaklaşık tabii. 3 milyon Suriyeli mülteciden bahsediyoruz. Türkiye'de yaşayan, yaşamaya çalışan. Bunların bir bölümünün imkanları var ama büyük bir bölümünün de imkanı yok. Bir bölümü işte kamplarda kalıyor, bir bölümü de hayatlarını daha iyi şartlarda geçirebilmek için batıya göç ediyorlar ama oralarda da umduğunu bulamayanlar var. Bir bölümü de daha batıya gitmek için işte bu ölüme yolculuğu seçiyor. Orada da büyük dramlarla karşılaşıyoruz. Çok teşekkürler Ayhan Ongun, gazeteci.
Rica ederim. Rica ederim. İyi yayınlar
diliyorum. Bodrum'dan izlenimlerini bizle paylaştı. Peki nasıl bir yoldan bahsediyoruz? Suriye'den, Irak'tan kaçan insanlar, savaştan kaçan insanlar. Türkiye üzerinden Bodrum, büyük oranda Bodrum üzerinden devam eden bir yolculuk. Yunanistan, adalar, adalardan sonra nereye gidiyor? Makedonya, Balkanlara ve sonra da Macaristan'a. Macaristan üzerinden de Avrupa'ya, Viyana'ya, Almanya'ya geçişler gerçekleşiyor. Kısa zaman önce Macaristan'da da çok can yakan insanlık adına görüntüler vardı. Hem onları da soralım hem de Avrupa'nın bu meseleye nasıl baktığını sizin öneyle konuşalım istiyoruz. Sizin iyi akşamlar.
Merhaba, iyi akşamlar.
Ya biz şimdi burada Bodrum'da bir fotoğraf karesiyle beraber aslında o bize bir şamar gibi de geldi. Ya böyle bir meseleyi yaşıyoruz da sanki gündelik hayatımızın bir parçasıymış gibi algılıyorduk. Çünkü elinde can yedekleriyle, lastik botlarıyla giden insanlar var, yolda yürüyenler var. Bunlar Yunanistan'a denizden geçiyorlar, geçmeye çalışıyorlar. Bir bölümü ölüyor ve toplam bir dakikalık haber oluyor, geçiyor. Ama binlerce insandan bahsediyoruz. Çünkü onu da Macaristan'da toplanan insanları gördüğümüzde anlıyoruz. Macaristan'da durum evet. Nedir? Halkın bakışı nedir? Hükümetin bakışı nedir? Oradaki dram ne boyutta?
Şimdi Macaristan'da aslında bu kademeli olarak yükselen bir kriz diyelim. Geçen yıl aşağı yukarı 50 bin kişi, 50 bin mülteciden bahsederken bu yıl işte yaklaşık 150 bine çıktı bu rakam. 3 katına yükseldi. Daha önceki yıllarda mesela 2000 kişiden bahsediyorduk vesaire. Yani bu rakamların katlana katlana bu noktaya gelmesi söz konusu. Ama tabii bu yaz en büyük sorunun yaşandığı yaz oldu. Ben yaz başından beri aralıklı olarak Budapeşte'deyim. Daha önce de burada yaşıyordum. Hala bir evim var burada. Bu bütün bu mülteci krizinin merkezi olarak geçen Keleti Palyaud var. Yani işte Keleti istasyonu. Benim evimden birkaç durak ötede aslında.
Biraz açalım onu. Beşen... Almanya'ya gitmek isteyenlerin aslında trene binmek evet. istedikleri nokta değil mi?
Evet. Keleti doğu demek. Aslında doğu istasyonu. Doğu istasyonu. Fakat doğu istasyonu batıya gidiyor. Daha çok batıya giden trenler var o tarafta. Yani Viyana'ya giden trenleri mesela bineniniz olduysa oradan kalkıyordur. Öyle belki zihninde canlanır bazı dinleyenlerin. Şimdi Keleti sadece o demir yol şeyde istasyonda değil, diğer istasyonlarda da önünden geçtiğiniz zaman aslında yüzlerce kişinin, yüzlerce mültecinin beklediği görüntüler söz konusuydu. Yazın başında ben hatta geldiğimde şaşırmıştım. Yani yaz başından beri aslında bu durum vardı. Fakat hani şaşırmıştım diyorum ama Türkiye'de aslında bu görüntülere çok alışığız.
Evet.
Sizin de bahsettiğiniz
çok
gibi.
Çok sıradan görünüyor artık.
Evet, belki şöyle bir şey var. Alışık olmadığımız nokta bu kadar yoğun vaziyette işte toplanan insanların bir arada işte trenlere binip bir yerlere gitmeye çalışanların olduğu bir ortam Türkiye'de göz önünde yok. Yani Budapeşte sonuçta bir başkent.
Evet.
Başkent olduğu için de çok fazla gazetecinin işte Avrupa'dan olsun, işte Macaristan'ın kendisinden olsun vesaire devamlı gözünün önünde bu insanlar. Halbuki Türkiye'de mesela bu gibi yığılmalar sınırda yaşanıyor. Suriye sınırında vesaire yaşandığı için göze çarpmıyor. Doğru. Orada mesela çok daha dramatik durumlar aslında yaşanıyor oluyor. Çok ama hoş, oradan işte habercilerin bize aktardıklarını sadece görebiliyoruz. Ve tabii Macaristan göçmene alışık bir ülke değil her şeyden önce. Göçmene alışık olmayınca mültecilere yönelik de burada en son hani mültecilerin gelmesi vesaire olayı veya mülteci kavramının Macaristan'da şekillenişi Bosna Savaşı sırasında.
Evet.
Ve o dönemde mesela çok anayasada özellikle Macaristan'ın yeni anayasası vesaire yapılırken hep mültecilere yönelik çok büyük hakların verildiği, vatandaşlık hakkıyla eşit derecede sayılan, yani bir Macar vatandaşı ile bir mültecinin eşit haklara sahip olduğu düzenlemeler vardı. Fakat Macaristan'da da bir muhafazakar sağ hükümet var, Fidesz, bilindiği üzere. Evet. Orada tabii o hükümetin iş başına geldiğinden beri, işte çoğunlukçu da bir hükümet, popülist bir hükümet, halkın çoğunluğunun iradesini temsil ettiğini hep öne süren ve anayasada da anayasayı sil baştan değiştirdiler. Hatta öyle bir durum söz konusu ki, işte birkaç gün önce olan bu yeni baştan anayasanın yazılması durumu, bir iPad'in de yazıldığı, işte Fidesz milletvekilinin, hı hı, vesaire diye iddialar vardı. Yani bir Fidesz milletvekili kendisini anayasanın kendisinin yazdığını söylemişti vesaire.
Orada göçmenlere ilişkin düzenleme herhalde biraz daha sert.
Şimdi şöyle bir şey var. Aslında bugünlerde Avrupa Birliği'nin kendi sorunlarının Macaristan'da tezahürleri söz konusu. O da nedir? Dublin 3 anlaşması var. Daha doğrusu anlaşma değil, regülasyonu. Dublin 3 regülasyonu olarak geçiyor. 2013'te bu yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği'nin kanunu bu. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin, yani mültecilere ve sığınmacılara yönelik uygulaması, daha önce Dublin 2 veya Dublin Anlaşması vesaire diye geçen isimleri vardı. Hı hı. Ve Dublin 2'de şöyle bir düzenleme vardı. Mültecilerin ilk veya sığınmacıların parmak izinin alındığı ülke, tamamen işlemlerini yapan, başvurularını kabul eden, hı hı, taraf olarak geçiyordu. Öyle kabul edilmesi yönünde.
Yani Macaristan'da eğer kaçak olarak Macaristan'a kadar ulaşmışlarsa, çünkü bugüne birazcık uyarlarsak, evet, Macaristan'da o parmak izleri alındıysa Macaristan bu işten sorumlu kabul ediliyor.
Şimdi şöyle, Dublin 3'ün daha da ileri giden aslında bir düzenlemesi var. Bu Dublin 2'nin bu parmak izi hikayesi, farklı ülkelerde, farklı Avrupa Birliği ülkelerinde başvuru olmasın. Yani daha önce işte mülteciler ve sığınmacılar birkaç yerde başvurabiliyor. Biz tek yerde bu işlemi yapalım gibi bir sözde şeye dayanıyordu. Fakat şimdisinde, yani şimdiki Dublin 3'e göre artık sınır, ilk sınıra geçtikleri yer, sınırdan girdikleri yer kabul ediliyor. Çoğu mülteci de tabii ki sığınmacılar uçakla vesaire gelmediği için bu işte sınır ülkeleri bir anlamda bir yığılma yaşıyorlar.
Macaristan'da onlardan biri. Zaten herhalde en çok, evet, gündeme gelmesi de o istasyondaki o görüntülerden kaynaklandı. Yani sığınmacılar istasyonda trene binmek istiyor. Polisler bunu engellemeye çalışıyor ama engelleyemiyor. Bir enteresan durum var gibi, yani yasa dışı bir hareket var. Polisler var ama herkes çaresiz. Az önce konuştuk, Bodrum'da sahil güvenlik çaresiz dedi gazeteci arkadaşlarımız. Evet. Sanıyorum Budapeşte'de de polis çaresiz.
Valla şimdi çaresizlik bir yanda, bir yandan da politik bir konuya hem ilgisizlik mi diyeyim, hem de birazcık da kötü bir niyetten de birazcık bahsedebiliriz. Şöyle ki, Viktor Orban zaten başbakan, Avrupa Birliği ile çok takışan bir başbakan. Yani Avrupa Birliği ile çok hoşlaşmayan. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda bir açıklaması vardı. Liberal demokrasinin dönemi bitti. Artık illiberal, liberal olmayan yani demokrasilerin zamanı geldi. Yani hareketlerini sınırlamasını çok sevmeyen bir politikacı. İşte karizmatik addedilen ve kendi dediğim dedik bir anlamda yaptıklarının sorgulanmasından pek hoşlanmayan.
Türkiye'deki politikacıları tarif eder gibisin Sezgin.
Valla yani bilemeyeceğim artık.
Yani yeni moda olabilir bu belki.
Tarışım serbest.
Evet. Efendim? Yeni moda olabilir bu diyorum siyasette.
Valla bilmiyorum. Orada Türkiye'ye de tabii öykünme durumu söz konusu. Türkiye'yi de örnek gösteriyordu çünkü. O Viktor Orban bu cümleyi sarf ederken. Bu işte bu özelliği dolayısıyla Avrupa Birliği ile çok sıkıntı yaşıyor. Ve Avrupa Birliği karşıtlığını, Avrupa Birliği'ne olan işte eleştirilerini de sık sık dile getiriyor. Hı. Ve bu Avrupa'nın bir Avrupa çözümü olamayacağı mülteciler konusunda buna yönelik de Haziran başında, daha işte yani yazın ilk yaza girerken böyle açıklamaları vardı Viktor Orban'ın. Dolayısıyla zaten baştan, yani Avrupa bu işi halledemez gibi bir yaklaşımı olduğu için, şimdi bir yandan baktığınızda aslında Avrupa'nın dediğini yapıyor Macaristan. Yani şu an birdenbire uygulamaya geçilen aslında ve mülteci krizi haberlerine neden olan, birdenbire artık işte Macaristan'ın bu Almanya'ya vesaire diğer ülkelere gidişleri durduruyor olması. Elinde bileti olan mültecilerin de işte bu Keleti demiryolu istasyonunda uyuyan
isyan da ondan çıkıyor zaten.
İsyan, evet, yani birdenbire onların oradan boşaltılması söz konusu. Fakat boşaltılıyor da ne oluyor? Yani bir çözüm yok ortada. Çünkü Macaristan'ın zaten mülteci kapasitesi, daha önceden de bu konuda çok ciddi sorunlar yaşanıyordu. Özellikle Suriye'li...
Yani kendi içinde buraya tutma şansı pek yok anladığım kadarıyla. Bir tarafta...
Aslında böyle 5 bin kişilik bir kapasite var mülteci kamplarında. Yani bir kez...
Çok azmış, bizde 3 milyon var. Yani gerçekten kıyas kabul etmiyor. Şimdi bir tarafıyla da bakıyorum, Türkiye'nin bir süredir yaşadığı sorunu Avrupa kendi içinde yaşamaya başladığı için alarma geçiyor. Türkiye aslında birkaç yıldır böyle bir sorun var, hadi hep birlikte çözüm bulalım diye bastırıyordu ama şu güne kadar hiç mülteci meselesi gündemde değildi Avrupa'da. Birden işte akışlar hızlanınca onların da gündemine gelmiş oldu.
Ya bir anlamda yumurta kapıya dayanınca bir oldu, gerçeklik yaşanmaya başlayınca. Tabii burada da şimdi insanlarla konuştuğunuzda, görüştüğünüzde herkes çok açık fikirli değil. Mültecilere karşı işte iyi niyetli olanlar vesaire, tabii bir kesim halkta böyle bir dayanışma yapmak isteyenler var vesaire, ama unutmayalım ki bir süredir zaten Macaristan'da Jobbik, aşırı sağ parti, ikinci parti olmayı zorluyordu. Dolayısıyla sadece Fidesz'in negatif bakışı söz konusu değil. Bununla beraber işte bir de Jobbik denilen Fidesz'in...
Yani aslında halkın bakışını biraz gösteriyor değil mi? Daha böyle bir milliyetçi bir bakış açısıyla yaklaştıklarını
görüyoruz. Evet, romanlara karşı. Evet, romanlara karşı mesela söyleminin dozu yüksekti. Fakat bu göçmen konusu da son dönemde giderek artan bir korku vesilesi yani olarak pompalanıyor.
Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Elmas Topçu'yla konuşacağız şimdi Almanya'da. Çünkü mültecilerin son durak olarak genelde hedefledikleri ülke Almanya. Elmas Topçu hattımızda, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar.
Kolay gelsin, iyi yayınlar diyeyim.
Teşekkür ederim. Şimdi mülteci meselesini konuşuyoruz. Sizin de haberiniz vardır. Türkiye'de kıyıya vuran çocuk cesetleri artık herhalde herkesin böyle bir dakika ne oluyoruz noktasına getirdi. Aslında bir süredir konuşuyoruz bunu. Yunanistan, Macaristan, Viyana, belki ondan sonra da Almanya. Genelde de son durak olarak Almanya hedef var. Almanya'da atmosfer nasıl?
Bu arada İtalya'yı da ekleyelim.
İtalya'yı da evet, Libya'dan gelenler
yıllardır
bazında baktığımız
aynen
zaman.
Aynen öyle. Hatta çok sayıda insan da hayatını kaybettiği
yollarda
bir mezarlığa dönüştü diyelim maalesef. Evet. Daha bundan birkaç gün önce Libya açıklarında bir gemi battı. Birçok insan, yani Türkiye'de bugün gördüğümüz fotoğrafları birkaç gün önce aslında Libya kıyılarında görmüştük.
Viyana'da kapalı kasanın içinde hayatını kaybeden 50 mülteci vardı. Bunlar
71
yani,
oldu o rakam maalesef ve dün de Viyana polisi yine bir otobanda, hatta canlı yayınlarda da biz bunu izledik tesadüfen, kameralar eşlik ediyordu polislere. 24 Afgan aynı şekilde boğulmaktan son anda kurtuldu ki aralarında 4 tane de çocuk vardı onların da.
Evet, yani büyük bir felaket, büyük bir dram yaşanıyor dünyada.
Aynen öyle.
İyi yaşayanlar, huzurlu yaşayanlar, yaşadıklarını zannedenler huzursuzluğu bir anda kapılarında hissettiler. Onlardan biri de Almanya.
Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında Almanya göç ve mülteci konusunu biz günlük çalıştığımız için de gazeteciler olarak yoğun bir şekilde tartışıyor. Yalnız Almanya'nın dışında 3 Avrupa Birliği ülkesi de var, fakat onun dışındakiler, 28 üyesi var Avrupa Birliği'nin, onlar mülteci almaya hiç ama hiç yanaşmayan ülkeler ki bunların başında İspanya var, bunların başında Macaristan var, bunların başında Balkan ülkeleri var. Yani onlar hiçbir şekilde almak istemiyor. Almanya geçen yılda 400 bin mültecinin geldiği bir ülkeydi. Bu yılın sonuna kadar beklenen rakam 800 bin. Tahminimce önümüzdeki yıl bu rakam 3 milyona ulaşır eğer daha farklı bir çözüm bulunmazsa. Avrupa Birliği birkaç zirve yaptı. Tespit ettikleri özellikle Suriye'den gelen Avrupa Birliği kamplarında, Yunanistan'da ve İtalya'da bekleyen, mülteci kamplarında bekleyen 40 bin mülteci var. Bunların dağıtımında anlaşamadılar daha. En fazla karşı çıkan da az önce sözünü ettiğim ülkelerdi. Almanya yoksa son 1,5 yıldır yani 1 milyondan fazla mülteciyi aldı diyebiliriz.
Biraz Almanya Avrupa Birliği içinde bu tip sıkıntılarla karşılaştığı için sanıyorum sorunu merkezinde, kökeninde, başlangıç noktasında yani Türkiye'de çözmenin de formüllerini arıyor anladığımız kadarıyla. Çok kısa onunla ilgili de bilgi alabilir miyiz?
Aslında şöyle söyleyeyim, sadece Almanya değil, Avrupa şunu çok iyi fark etti. Batı'nın onlarca yıldır yaptığı hatalar sonunda oluşan Afganistan veya Orta Doğu'daki krizleri, eğer o ülkelerde bir çözüm yoksa ne mülteci akını durdurmanın mümkün olduğunu anladı Avrupa Birliği ülkeleri, ne de bu mültecileri yani dağıtmanın ötesinde o ülkelerde istikrar olmadığı sürece siyasi krizin de üstesinden gelinemeyeceğini çok iyi anladılar. Yalnız bu konuda hiçbir planları yok. Yani Amerika önderliğinde genellikle bu çözüm veya müdahaleler yapılıyordu. Şimdi Obama görece diğer Amerikan başkanlarına göre daha az agresif bir politika izlediği için onun savaşa atlama gibi veya onu hedeflerinden biri gibi sürme amacı olmadığını az çok gördük. Biraz daha çekingen davranıyor önceki başkanlara göre. Bu da biraz Avrupa'daki ülkelerin inisiyatif alması zaruriyetini doğurdu ama Avrupa buna alışkın değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'da ülkeler savaşmamak için ciddi derecede pasif bir şey uyguluyor, siyaset uyguluyor. İngiltere hariç, öyle evet. Söyleyelim. Çok kısaca ama ben ilk sorunuza dönmek istiyorum. Benden önceki
sizin örneği, gazeteci sözün örneği.
Çok güzel şekilde anlattım Macaristan'la ilgili gelişmeleri. Ben de ona Almanya ayağını çok kısaca eklemek isterim. Onun lütfen, anlattığı kısa sahnelerden sonra Almanya'ya gelen mülteciler özellikle Münih'e ulaşıyorlar. İlk istasyon tabii ki sınır olduğu için Münih ve Münih civarından dağıtılıyorlar farklı bölgelere. Şunu söyleyebilirim, bir günde 3500 kişi geldi sadece Münih'e ama Avrupa ülkeleri böyle şeylere alışkın değil. Yani bir gecede düşünsenize sokağın ortasında veya ana tren garında 3500 insan var ve bunların hiçbir gidecek yeri yok. Hiçbir bilgileri yok, hiç tanıdıkları yok. Yani bu şeye de benzemiyor. Şimdi Türkiye'de biz sınırlarda yaşadık bunu. Yüz binlerce insan geldi birkaç günde ama unutulmadı.
Çok yabancı geliyor bana söyledikleriniz.
O insanların ama orada akrabaları var. Yani Kürtler Kürt aileler tarafından, Araplar Arap aileler tarafından, Ezidiler Ezidi aileler tarafından kucaklandı. Bir kısmı Süryani ailelerin olduğu yerlere dağıtıldı. Yani onlar bir anlamda sahipsiz değildi. Bir de çok uzun süredir Türkiye'nin güneyinde oluşan savaş nedeniyle nasıl diyeyim biraz böyle savaşın varlığından da haberdardı insanlar, ona hazırlıklılardı. Avrupa buna hazırlıklı değil de hazırlıklı olmayı da aslında istemiyor da. Yani ortak bir mülteci politikasının olmadığını onlarca yıldır tartışıyoruz. Sadece bu dönemde değil, Bosna Savaşı döneminde tabii. De bu çok ciddi bir sıkıntıydı. Buna rağmen Almanya'ya dediğim gibi geçen yıl 400 bin, bu yılın sonuna kadar da 800 bin bekleniyor.
Ve çözüm aranıyor.
Ama evet. Onun ötesinde şöyle bir şey de var. Özellikle Türkiye'de yansıdığı için söylüyorum. Almanya'da mültecilere yönelik aşırı sağcıların veya neonazilerin bir takım gösterileri oldu. Bu yılın ilk 6 ayında mesela 22 şiddet yani saldırı Molotov kokteyl atılmıştı mülteci yurtlarına, inşaatı süren mülteci yurtlarına. Allah'tan o yüzden can kaybı falan yok. Şimdi bunun yarattığı çok ilginç bir hava oldu. Bu aşırı sağcıların hareketi üzerine öyle bir tepki oldu ki yani medyada her gün özel programlar yapılmaya başlandı. Mülteciler konusunda, mültecileri neler yapılabilir? Onun ötesinde yani mülteciler işin bir boyutu. Almanya çok uzun yıllardır Balkan ülkelerinden gelen özellikle romanların içinde bulunduğu fakir göçmenlerle de ilgili bir plan hazırlama peşinde ama bunu sağlayamıyor. Çünkü Almanya sosyal bir devlet, buraya geldiklerinde belli yardımları ve belli destekleri alıyorlar. Ülkelerinde durumları haklı olarak yani çok kötü. Onu zaten görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sırp Başbakanı Almanya çok sert biçimde eleştirdi. Dedi ki siz 400 euro aylık harçlık veriyorsunuz bunlara. Tabii ki gelirler. Bizde aylık ortalama maaş bu kadar. Yani tabii kendi ülkesinde de maaşları yükseltmeyi düşünmüyor. Bir başbakan sadece diğer Almanya'da... diğer tarafını görüyor. Bu da onların kendisinin ayıbı olsun diyelim. Eğer orada şartları iyi olsa mülteciler buraya gelmezler ya da göçmen insanlar. Şimdi bu anlamda artan radikal İslamcılar, pardon radikal sağcıların, neonazilerin artan tepkileri üzerine ve eylemleri üzerine Almanya'da benim 20 yıldır Almanya'da yaşıyorum hiç görmediğim bir dayanışma doğurdu. Yani Facebook üzerinden organize olmalar, sivil toplum olarak da Almanların hani yiğidi öldür, hakkını ver derler, hakkını yeme derler. Biz de verelim. Almanlar çok iyi organize konusunda. Yani liseli gençler, üniversiteli gençler, genç hekimler öyle bir organize oluyorlar ki. Mesela Münih'te polis iki gündür çağrı yapıyor. Lütfen daha fazla yardım getirmeyin. Önümüzdeki günlere ve haftalara yetecek kadar da destek var.
Bu
siz de gidin evinize uyun.
Bu anlattıklarınız gerçekten en azından umut verici. İnsanlık adına umut verici. Çünkü çok kötü başladık. Hı-hı. Kötü görüntüleri anlatarak başladık.
Maalesef.
Geldiğimiz
maalesef
noktaya bak. Evet.
Ben çok kısa bir şey daha eklemek lütfen istiyorum buna. Şimdi Almanya'da çok ciddi bir eleman açığı da var. Özellikle kalifiye eleman açığı var. Hı-hı. Ve bu yıllardır demografik gelişmeler nedeniyle nüfus yaşlı, genç nüfus az olduğu için de ve Almanya'daki emeklilik sistemi de gençlerin, çalışan kesimin ödediği vergi ve aidatlar üzerinden, emeklilik kasası evet üzerinden yaşlılara dağıtılıyor. Şimdi sistem buna dayandığı için çalışan genç kesim, istihdamdaki kesim oranı düştükçe emeklilere göçmenler ödenecek maaş
sıkıntıya
çok daha
giriyor.
Evet, sıkıntıya giriyor ve finansman zorluğu çekiliyor. Bu nedenle yaklaşık 2-2,5 milyon açık var. Bütün Avrupa ülkelerinden yapılacak resmi iç göçlerin dışında her yıl Avrupa Birliği ülkeleri dışından, ki buna Türkiye'de dahil, 350-400 bin civarında kişinin gelmesi gerekiyor ki
ekonomi devam edebilsin. Sistem devam
edebilir.
Aynen öyle.
Bundan 10 veya 20 yıl sonra.
Bu da belki bir fırsat olarak görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz Elmas Topçu. Bize katıldığınız için, Almanya'dan, hı-hı, Almanya'nın durumunu anlattınız. En azından umut verdiniz. Oradaki insanların bu dayanışma ruhuyla ilgili verdiğiniz bilgiler, hı-hı, de gerçekten, hı-hı, çok önemliydi.
İki cümle daha eklemek isterim. Almanya gelen mültecileri hemen kalifiye olanlarını Almanca kursuna alıp istihdama dahil etmeye çalışıyor. Biraz bürokratik engeller var ama önümüzdeki dönemde endüstri ve sanayi odaları bunları, ticaret ve sanayi odaları bunu ortadan kaldıracak adımları atıyor. Evet. Diğer taraftan çocuklara hazırlık sınıfları açıldı. Emekli polisler, mültecileri kabul istasyonlarında veya memurlar çalışmaya başladı. Emekli öğretmenler Almanca kursu.
Bir alarm hali var yani.
Yani önümüzdeki bir 5-6 yıl içinde ağırlıklı olarak istihdama ve eğitime dahil edilebilenler olacak ve 1 milyon, 1,5 milyon civarında kişiyi de bu şekilde o Almanya adapte etme
edecek
planı içindeler.
Çok teşekkürler, hı-hı, katıldığınız için.
Ben evet teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay
çok
gelsin.
Mersi. Irak'la devam edeceğiz. Irak'ta Türk şirketinin şantiyesine yapılan baskınla, çünkü aslında kriz merkezleri bunlar. O kriz merkezleriyle devam edeceğiz.
Kimdir devlet? Devlet bizim sayemizde devlettir.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti.
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak.
Onun tarihini kim güne kadar sürdürecekler?
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle her gün 17.30'da RSFM'de.
Evet, göçleri konuştuk. O göçlerin nedeni aslında ülkelerdeki krizler. O ülkeler de bizim hemen yanı başımızda. Onlardan birisi Irak. Orada da bizi çok ilgilendiren, çok yakından ilgilendiren bir gelişme oldu. Bir Türk şirketinin şantiyesi yüzü maskeli bir takım insanlar tarafından basıldı. 18 Türk işçi kaçırıldı. Nereye götürüldü, ne oldu bilmiyoruz. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kim tarafından kaçırıldığının araştırıldığı, Irak'la temasların devam ettiği, yakın temasın devam ettiği bilgisi var. Türk işçilerin diğerlerinden ayrıldığı ve özel olarak kaçırıldığına ilişkin bilgi var. Ama başka ne var? Onu da Türk şirketi Nurol, orada şantiyenin sahibi olan Nurol'un CEO'su Uğur Doğan'a soralım istiyoruz. Uğur Doğan da telefon attığımızda. Uğur Bey merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Geçmiş olsun öncelikle.
Çok teşekkür ederim. Hepimize geçmiş olsun.
Hepimize geçmiş olsun. Gerçekten zor bölgeler bunlar aslında. Çalışması da zor, güvenliği de zor. Son olay da çok üzücü bir olay. Nedir sizin elinizdeki son bilgiler, Uğur Bey?
Evet, elimizdeki bilgiler maalesef oldukça sınırlı. Bu sabaha karşı saat 3 gibi kalabalık bir grup asker üniformalı insanlar gidip şantiyeye baskın yapıyorlar. Ve orada uyumakta olan işçileri ayırıyorlar. 18 kişi. Bunların 14 tanesi işçi, bir tanesi muhasebeci, 3 tanesi mühendis.
Bölgedeki, oradaki bütün Türkleri değil mi ayırıyorlar aslında?
Evet, doğru. Zaten çalışanların tamamı Türk. Bir tek güvenlik görevlileri vardı. Iraklı olan onlar. Dolayısıyla Türklerin tamamını alıp götürüyorlar. Giderken kameraların kayıtlarının biriktiği bilgisayar kutularını da alıp götürüyorlar. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.
Bir şey istediler mi? Yani bir temas oldu mu? Şudur budur, paraydı, fidyeydi.
Şu ana kadar bize herhangi bir talep gelmedi açıkçası. Bir isteklerin ne olduğu hakkında da bir bilgimiz olmadı. Bekliyoruz ve ümit ediyoruz ki grubumuz mensupları, işçilerimiz, mühendislerimiz sağ salim ülkemize geri dönecekler.
Biz de umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Evet. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler.
Geçiyoruz Suriye sınırına. Çünkü dün akşam oradan da kötü bir haber vardı. Suriye sınırında IŞİD bölgesinden sınırda devriye gezen askerlere ateş açıldı. Bir asker maalesef şehit oldu. Bir askerden de haber alınamadığını Genelkurmay Başkanlığı açıkladı. Dün akşamdan itibaren IŞİD'in belli mevzilerine topçu atışı yapıldığına ilişkin bir takım bilgiler var. Sonrasında üst düzey komutanların sınır birliklerini denetledikleri, sınıra IŞİD bölgesi, IŞİD'in kontrol ettiği bölgeye yakın sınıra bir takım silahların sevk edildiğine ilişkin bilgiler var. O bilgiler çerçevesinde Uğur Ergan'la konuşalım istedik. Çünkü bir şeyi tam anlayamadık. Bir asker şehit oldu oradan açılan ateş sonucunda. Peki bir askerden neden haber alınamıyor? O askere ne oldu? Buna ilişkin çalışmalar devam ediyor ve Hürriyet Gazetesi'nin Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan hattımızda. Umuyoruz bize cevap verecek Uğur.
Tabii önce yayınlar diliyorum Yavuz. Yalnız bağlanmadan önce ben bir önceki konuyla da bazı şeyler duydum. İstersen onlarla da ilgi sana bilgi verebilirim. Yani bu Irak'ta kaçırılan Türklerle ilgili.
Evet, az önce konuştuk Uğur Bey'le de.
Evet evet, yani onu da ben biraz önce erkenden bağladılar yayına da ondan dolayı. Evet. Şöyle ki sen sordun işte bir fidye olayı falan var mı diye.
Evet.
Şimdi bir takım iddialar var işte bu olayın PKK veya IŞİD tarafından kaçırıldığına dair Türklerin. Ancak bölge Şiilerin yoğun olduğu, yani Sadr bölgesinde. Bundan dolayı da IŞİD veya PKK ihtimali üzerinde pek az duruluyor. Hemen hemen hiç yok diyebiliriz. Ancak Ankara'da olayın bir fidye amaçlı yapıldığı üzerinden gidiyor. Bundan dolayı da Türkiye'nin Irak Büyükelçiliği hem Irak makamları nezdinde hem de bölgede etkin toplum içerisinde söz sahibi olan kişilerle temasa geçmiş vaziyetler. Bu fidye olayı var ise bunu bir şekilde çözülmesi veya tatlıya bağlanması için.
Evet, en azından umut verici alan tarafı o. Çünkü silahlı bir baskın ve sonrasında can kaybı yok. İnsanların bir şekilde götürüldüklerini biliyoruz. Sadr bölgesi, hatırlatmak için söylüyorum, Şiilerin yoğun olduğu bir bölge, IŞİD ihtimali yok. Ki son dönemde IŞİD'le şimdi konuşacağız, Türkiye arasında ciddi bir gerilim var. PKK'nın da etkin olmadığı bir bölge olduğu için biraz en azından umut verici haberler bunlar diyebiliriz değil mi Uğur?
Evet. Tabii. Evet. Gelelim asıl soruya.
Irak.
Irak, Suriye.
Evet, biz de karışıklık.
Bölge öylesine bir ateş çemberi içerisinde ki yani aynen. Hem Irak'tan geliyor hem Suriye'den geliyor kötü haberler.
Suriye sınırı.
Suriye sınırında evet. Dün akşam oluyor işte olay. 18-15 civarlarında. Ben de yayına bağlanmadan önce biraz askeri kaynaklarla YouTube'a geçtim. Nedir son durum? Var mı yeni bir haber diye. Yok. Hala o asker kayıp. Ancak orada da bazı tahminler yürütülüyor. Yalnız bazı somut bilgiler de var. Olay olduktan sonra, yani bir asker şehit olduktan sonra ve bir asker kayıp olduktan sonra bölgeye gidiliyor. Bölgede bakılıyor ne olmuş ne etmiş, hakikaten kaçakçı mı diye bu işe başvuranlar. Bakıyorlar ki orada hakikaten Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen bazı eşyalar, malzemeler buluyorlar. Yine elde edilen bazı bilgilere göre önce kaçakçılar oraya gelmişler. Kaçakçılar oraya geldikten sonra bizim askerlerle bazı çatışmaya giriyorlar. Geri çekiliyorlar. Geri çekildikten sonra tekrardan büyük bir grup olarak geliyorlar. İşte oradaki asıl ana çatışmada bir asker şehit oluyor. Diğer asker de yaralandığına dair bazı tahminler götürülüyor. Kaçakçıların IŞİD'le de irtibatlı olduğunu yine tahmin ediliyor. Dolayısıyla da yaralı askerin IŞİD'in elinde olduğu tahmin ediliyor. Bir takas söz konusu mu? Yani Türkiye'nin elinde de IŞİD'den bazı üst düzey yöneticiler bulunuyor. Bu konuda ben hakikaten çok ısrarlı sorular yönelttim. Hem Genelkurmay Başkanlığı yetkililerine hem de Dışişleri Bakanlığı yetkililerine. Kimse bir şey söylemiyor. Sessizlik olunca da birazcık sanki bu iş böyle gibi algılıyorum ben. Yani evet, bir takat meselesi.
Bir pazarlık konuşuluyor, bir pazarlık gibi, yapılıyor var gibi bir görüntü var. Ben bir şeyi anlamadım teknik olarak. Sen o bölgeyi de biliyorsun. Gittin, askeri yapıyı da çok iyi biliyorsun. Bir devriye görevinden bahsediyoruz. Devriye görevini yapan iki asker değildir herhalde.
Hayır, değil tabii. Devriye görevini yapan iki asker değil.
İkiden fazla askerden bahsediyoruz. Doğru
tabii
mu?
Tabii tabii. Yani orası bir, yok şöyle bir şey. Yani bir sınır hudut karakolu düşünün. O sınır hudut karakoluna bağlı iki asker devriye yapıyor. Ama ondan sonra gelen başka devriyeler
başka
de var.
Başka devriyeler var. Yani o askerin tabii, nereye gittiğini gören başka arkadaşları vardır herhalde, ne olduğunu arkadaşları.
Vallahi umut ediyoruz ama yani net bir şey kimse söylemiyor şu esnada.
Peki, Uğur Ergan'la konuştuk. Çok teşekkürler Uğur Ergan. Sınırdaki o alarm durumunu bize aktardı. Devam ediyoruz. Kriz merkezlerine baktık. O krizin doğurduğu sonuçlarla başladık aslında. Göçmen meselesi kriz merkezlerinden doğan bir sonuç. Göçmenler kriz bölgelerinden, savaş bölgelerinden can havliyle kaçıyorlar ve kendilerine huzurlu, geçinebilecekleri, çoluklarına, çocuklarına bir gelecek sağlayabilecekleri bölge arıyorlar. Oradan geldik Türkiye'nin kriz bölgesindeki komşuluğu ve onun yarattığı sıkıntılara. Birini Irak'tan bir bağlantımız oldu. Irak'ta maalesef 14 Türk işçisi kaçırıldı onunla ilgili ve sonra da Suriye sınırında IŞİD'le çatışma, bir askerin kayıp olduğunu biliyoruz. Bir asker de maalesef şehit oldu. Uğur Ergan dedi ki o askerle ilgili Genelkurmay'ın, MIT'in, IŞİD'le bir takım pazarlıkları olabilir. Bir takas yoluna da gidilebilir. Evet, bu bilgileri aktardıktan sonra bölgeye ilişkin Türkiye'nin ne yapacağıyla ilgili de bugün önemli bir toplantı var. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Geçici hükümetin ilk kez masada olduğu, yeni komutanların yeni göreviyle masada olduğu bir toplantı bu. Hem MGK'yı hem yarın yapılacak olan meclisin olağanüstü toplantısını Ankara temsilcimiz Yurdagül Şimşek'le konuşalım. Yurdagül. Yurdagül beni duyabiliyor mu? Evet, Yurdagül'ü tekrar arayacak arkadaşlar. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında az önce de söyledik, yeni bakanlar var. Yeni bakanlar kurulu, daha doğrusu yetkili isimleri orada oturuyorlar. Kuvvet komutanlarında ve Genelkurmay'ın komutanları arasında da değişiklikler olmuştu 30 Ağustos'ta. O değişiklikler çerçevesinde MGK'nın yeni üyeleri de masadalar. Peki bu toplantıda ne ele alınıyor? İki şey çok kritik. Bunlardan birincisi tabii yaklaşan seçimler ve seçim güvenliği. Aynı zamanda PKK meselesi, PKK ile mücadele. Son yapılan açıklamalarda, hükümet tarafından yapılan açıklamalarda sonuna kadar devam edileceğine ilişkin bilgiler vardı. PKK ile mücadelede geri adım atılmayacağına ilişkin mesajlar vardı. Bu mesajların MGK toplantısından sonra açıklanacak olan bildirde altının çizilmesini bekliyoruz. Evet, Yurdagül ile konuşacağız demiştik. Yurdagül ile bağlantımız sanıyorum şimdi sağlandı. Yurdagül, duyabiliyor musun beni?
Evet, duyuyorum Yavuz.
Merhaba, şimdi MGK ile ilgili bilgi verdim. PKK gündemde orada. PKK ile mücadele, terörle mücadele gündemde olacak elbette. Geçici Bakanlar Kurulu'nun üyeleri ama yeni olarak söyleyebileceğimiz isim Tuğrul Türkeş sanıyorum. Yanlışsam evet, beni düzelt. Komutanlar yenilendi.
İçişleri Bakanı da yeni.
İçişleri Bakanı da yeni atandı. O da ilk kez katılacak toplantıya.
Sivil olarak iki isim.
İki isim katılacak. Komutanlara ilişkin bir yenilenme vardı ama farklı bir bildiri beklemiyoruz herhalde. PKK ile evet, veya terörle mücadele konusunda bir kararlılık bildirisi bekliyoruz.
Evet, daha farklı. Belki bu daha önce de birkaç kere çerçeve olarak geçti. Terörle mücadele, paralel yapıyla mücadele.
Evet, biraz
Suriye, Orta Doğu'daki kararlılık. Muhtemelen o konularda gündemde olacaktır. Çünkü hava operasyonu, IŞİD'e karşı yapılan hava operasyonlarına bildiğiniz gibi koalisyon güçleriyle Türkiye'de filan katıldı. Bu da Milli Güven Kurulu'nun gündemine gelecektir. Yani ilk kez toplandı bu Türkiye'nin katılmasından sonra. Evet. Bekliyoruz.
Yarın da önemli bir toplantı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümete meclisin verdiği yetkinin süresi dolarken sınır ötesi operasyonlarla ilgili. Yani onun bir kısmı PKK ile mücadele kapsamında Irak, bir bölümü de IŞİD ile mücadele ve yine PKK ile mücadele kapsamında Suriye. O yetkinin süresi dolarken geçici hükümet kurulmadan önce AK Parti hükümeti tezkereyi meclise gönderdi. Şimdi mecliste yarın bu konuşulacak. Hangi parti hangi tavrı alacak? Önce bir onunla başlayalım ki CHP'de biraz sürpriz var herhalde. Sen bugün onunla ilişkinde temaslarda bulundun.
Evet. Seçim hükümeti kurulmadan senin de dediğin gibi alındı. Bunun nedeni de HDP'den üyelerin seçim hükümetine girecek olmasıydı. Biliniyordu ki HDP bu tür tezkerelere mecliste sürekli hayır demişti. Eğer seçim hükümetine bırakılsaydı buna ilişkin tezkereyi HDP'li iki bakan imzalamayacaktı. Bu yüzden de AK Parti hükümeti, yani istifa etmiş hükümet görevi teslim etmeden, devretmeden yapıldı. AK Parti çağırdı 110 milletvekiliyle olağanüstü toplantıya.
Yurdaki duyabiliyor musun beni?
Duyuyorum.
Evet, devam edebiliriz. AK Parti çağırdı olağanüstü toplantıya. Evet, olağanüstü MHP, toplantı. AK Parti, AK Parti'nin tavrı belli. MHP, evet. CHP ve HDP.
Evet, HDP. Burada kritik olan CHP'ydi. CHP geçen sefer benzer tezkereye savaş tezkeresi olarak nitelendirmişti ve hayır demişti. Fakat dün akşam CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda Merkez Yönetim Kurulu toplandı ve bu konuyu da görüştü. Burada şartların değiştiğine vurgu yaptı CHP'li üyeler. Sonuçta tezkere metni tam değişmedi. Kes yapıştır yöntemi var ama mesela Esad'a yapılan atıklar çıkmıştı. Bunu daha önce de yazmıştık biz.
Evet.
Ve IŞİD, DAEŞ diyerek IŞİD'e önem verilmişti tezkerede. Bir de koalisyon güçleriyle birlikte IŞİD'le mücadeleye Türkiye'de destek verince şartların değiştiği gerekçesiyle yarın evet deme kararı alındı. Yani CHP'de evet cephesinde yer alacak. Hayır cephesinde sadece HDP kalmış oluyor. Bunu da yarın genel kurulda konuşma yapacak olan CHP'li Aydın Çıray Sputnik'e bize de değerlendirdi ve dedi ki biz CHP olarak hükümetin Suriye politikasına bugüne kadar neden hayır dediysek bütün rezervlerimiz duruyor. Bunları meclis kürsüsünde de dile getireceğiz. Ama IŞİD'le mücadele nedeniyle bu tezkereye evet diyeceğiz
diyor. Evet, olayın özü şu, CHP bu süreçte tezkereye evet diyecek ikinci parti, AK Parti'nin dışında ikinci muhalefet partisi oldu. HDP tek başına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayır diyecek yarın yapılacak oylamada. Evet. Ama siyasi atmosferinde yarın yapılacak oylamaya yansımasını bekleriz herhalde. Yani evet, bir dış politika analizi, bir dış politika muhalefetin dış politikaya ilişkin eleştirilerini de duyacağız kürsüden.
Evet evet, yani muhtemelen CHP evet diyecek ama son derece açık bir şekilde hükümeti de eleştirecek. Muhtemelen Milli Savunma Bakanı yine hükümet adına konuşacak. Tartışmalar bekliyoruz açıkçası.
Teşekkür ediyoruz Yurdagül'e.
İyi yayınlar.
Kim durdurlar?
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti'yi.
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle her gün 17.30'da RSFM'de.
Devam ediyoruz. Dün Zübeyir Aydar konuğumuz olmuştu programımızda. KCK'lı yönetici Zübeyir Aydar. Niye insanların ellerinde silah var? Niye bu çözüm süreci devam edemedi? PKK'nın burada suçu yok mu? Sorularını kendisine yöneltmiştik. Bu sorulara verdiği yanıtta İmralı'nın yaşanan sürecin sona ermesinde önemli olduğunu ve kilidi açabileceğini söyledi. İşte Zübeyir Aydar'ın o açıklamaları. Niye siyasete hiç şans tanınmadı?
Ya siyasette şans tanıdı ama siyasette tek taraflı bu işler olmuyor. Yani olabilir, bazı yerlerde bazı aşırılıklar da olabilir. Ama bizim cenahta biz ateşkesi bitiriyoruz, savaş başlatıyoruz anlayışı olmamıştır. Canlı saldırılara karşı bir misilleme yapılmıştır. Halen de o çerçevededir. Halen değerlendiriyoruz. Yani
Neyi değerlendiriyorsunuz?
Nasıl açabiliriz? Siyasetin yolunu nasıl açabiliriz? Biz bu işi bugün, eğer bugün hükümet 28 Şubat'ta varılan mutabakata uyacağını açıklarsa, bugün ona uygun heyetler oluşur, giderse, İmralı kapıları açılırsa, ki 5 aydır hiç kimse görüştürülmüyor, durumu nedir ne değildir bilmiyoruz. Bugün o anda öyle bir adım atılırsa, herhalde bizim boş bırakacağımız bir karşılıksız bırakacağımız bir durum bulmaz. Şimdi bu işte bu burada birilerinin bir, bu aslında Türkiye saldırı altında değil, Türkiye bir tehdit altında değil, böyle bir şey yoktu. Burada bu bir iktidar savaşıdır, bir saray savunmasıdır, bu bir
tam da tam da HDP'nin aslında söylemini kullanıyorsunuz, çünkü Demirtaş da bir saray savunması demişti bunun için. Ama bir aynı zamanda bir tezat yaratmıyor mu? Siz diyorsunuz ki hükümet barıştan nemalandı ve bundan sonra nemalanamayacağını gördüğü için savaşı seçti. Ama siz de aynı zamanda savaşın bir parçası haline geliyorsunuz. Bu bir tezat değil mi? HDP'ye karşı bir haksızlık da değil mi?
Savaş yani kavga bir kişi de çıkarabilir. Yani bir saldırı yetiyor. Şimdi yani savaş tek taraflı da yapılabilir. Ama barış tek taraflı olmuyor. Barışın mutlaka iki tarafı olması lazım. Ben sizi anlıyorum.
Biz niye savaş çıktı diye sorguluyoruz zaten. Derdimiz işte, o. Niye insanlar ölüyor diye burada sorguluyoruz.
Tabii ki bu konularda biz de yani bu kayıplardan, yaşananlardan biz de gerçekten son derece üzülüyoruz. Yani bu böyle bir durum bu ülke hak etmiyor. Bizim kararımız bu ülke insanlarıyla birlikte yaşamadır.
Hattımızda Celal Başlangıç var. Gazeteci Celal Başlangıç'la konuşalım. Dün Zübeyir Aydar'la konuştuk Celal Başlangıç. Sanki oradan çıkan sonuç, İmralı heyeti İmralı'ya Öcalan'la görüşmeye gitse Türkiye'de akan kan duracakmış gibi bir tarz çıktı. Böyle bir sonuç çıktı. Bu kadar basit olabilir mi bu iş? Sanıyorum bağlantıda bir sorun var. Arkadaşlarımız herhalde tekrar bir arayacaklar Celal Başlangıç'ı. Aynı soruyu tekrar tabii ki kendisine ileteceğiz. Yani bu kadar basit mi? İmralı'yla heyet görüşse bu mesele çözülecek mi? İşte bu soruya yanıt arayacağız. Ama Zübeyir Aydar ikinci bir açıklama daha yapmıştı dün. Onu da aktaralım. Çünkü çok konuşulan bir mesele bugün Demirtaş'ın da gündemindeydi. Bu şartlarda Türkiye'de seçim olmaz. Seçimin olması çok zor diyor HDP Genel Başkanı Demirtaş. Yani şartların düzeltilmesi, çatışma şartlarının ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Aynı şeyi Zübeyir Aydar'a dün sorduk. Dedik ki bu şartlarda Türkiye'de seçim olur mu? PKK seçim istiyor mu? Evet, Zübeyir Aydar bu soruya da yanıt verdi. 1 Kasım'da seçimler yapılabilir mi Türkiye'de bu ortam böyle devam ederse?
Yani burada tabii herkese sorumluluk düşüyor. Yapılmasından yanayız. Yani bize de sorumluluk düşer, hükümete de sorumluluk düşer, kamuoyuna, herkese, bütün partilere de sorumluluk düşer. Biz demokratik bir seçim olması için biz de bu çerçevede birileri bir inisiyatif üstlenirse, bir herhangi başka bir farklı bir şey yaparsa, burada yani hükümetin tavrına bağlı. Bizim açımızdan sorun olmaz. Biz seçimlerin adil, demokratik bir ortamda yapılmasından yanayız. Olabilir diye düşünüyorum.
Son bir soru. Siz az önce söylediniz, çatışma ortamı hükümetin, AK Parti'nin işine yarıyor dediniz. HDP'nin 7 Haziran'da aldığı sonuçlar ortada. O zaman çatışma devam ederse HDP 7 Haziran'a göre daha başarısız bir sonuç alacak. PKK'nın çatışmaları devam ettirmesi neticesinde mi diyelim?
Belki birileri öyle düşünüyordur. Belki birileri öyle bir hesap yapıyordu. Yani bu illa onların yaptıkları hesapların tutacağı anlamına gelmez. Hayır. Yani çatışma sürsün veya sürmesin. Demokrasi güçleri bu konuda birlik olacaklar ve çatışmanın sorumlusuna gereken dersi verecekler.
Ama ölüm var yani, Zübeyir bu, Bey. Batı'ya şehit haberleri geldikçe, cenazeler kalktıkça, Güneydoğu'ya, Güneydoğu'da ölen insanlar olunca, onların cenazeleri kalktıkça tabii bir ayrışma da söz konusu. Yani orada Türkiye Partisi imajına bir zarar vermiyor mu PKK'nın bu çatışmayı ya, devam ettirmesi?
Şimdi olay bu. HDP ile pek de aynı değil. Birileri bu savaşın sorumlusu, bu savaşın sorumlusu mevcut hükümettir, Cumhurbaşkanı'dır. Yani onların iktidar hesaplarıdır, onun bozulması lazım. Onun bozulması lazım. Ben HDP'ye oy veren, bugüne kadar o şekilde hareket eden insanların bu işi iyi gördüğünü ve gereken tavrı koyacağını.
Evet, Zübeyir Aydar'dan iki mesaj. Birisi İmralı ile ilgiliydi. İmralı ile görüşme sağlanırsa bu çatışma meselesi de son bulabilir mesajıydı. Bir diğeri de seçimlerle ilgili, seçimlerin yapılmasını istiyoruz dedi. Celal Başlangıç'la konuşalım. Hoş geldin Celal.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Biraz zor bağlandık sana ama sağlam bağlandık. Evet. Bu sefer düşmeyecek. Zübeyir Aydar röportajına bakmışsındır. Ben genelini gördüğüm zaman sanki bir... çatışmasızlığa yaklaşmış bir PKK izlenimini aldım. Sen diğer tabii unsurları da takip ediyorsun, yakından bakıyorsun, onlarla da konuşuyorsun. Ne dersin, bu imaj doğru bir imaj mı?
Şimdi zaten çatışma çıkmadan evvel de başından beri pek ki çatışmasızlıktan yanaydı. Yani ben işte İlaziler seçimlerine bir hafta kala Kandil'deydim. Cemil Bayık'la röportaj yaptım, uzun uzun da konuştum. Hı hı. Ve yani en son istedikleri şey çatışmanın çıkmasıydı. Zaten çatışma başladığında da, bombardıman başladığında da çatışma demediler, hala da demiyorlar, misilleme diyorlar.
Evet.
Yani bu anlamda pek de çatışmadan yana hiç olmadı. Çünkü süreç içerisinde onların şu anda işte Şengal'de birlikler var, Mahmur'da birlikler var, Kobani'de zaten savaşıyorlar, Afrin tehdit altında, Cezire'de çatışmalar var. Yani Türkiye'de çatışma ortamı en son istedikleri şeydi. Elimizde 80 milletvekiliyle barajı aşarak parlamentoya geldiklerinde çok da çıkarlarına olmayacağını biliyorlar çatışmalı ortamın.
Ama çıktı.
Evet, çıktı ama tabii bu aslında 5 Nisan'dan sonra işte o masanın devrilmesiyle başlayan, Cumhurbaşkanı'nın oy kaybettiğini düşünmesiyle başlayan bir süreçti ve bu savaştan bir çıkar umarak bir çatışmalı ortama girdik biz.
Evet, ama onu tabii hiç yok farz ederek konuşmuyoruz. Masanın devrilmesi ve seçim sürecinde HDP'ye yönelik propaganda çok önemliydi. Belki bu yönden bir oy kaybını önleyebileceğini düşünen hükümet vardı, AK Parti vardı, Cumhurbaşkanı vardı. Ama gelinen noktada işte bir Adıyaman'da öldürülen asker, polislere ilişkin her ne kadar soru işaretleri olsa da yapılan bir girişim. Daha öncesinde işte kamyon yakmalar, benzer yol kesmeler, şu bu falan. Yani bir enteresan bir durum var. Çünkü hem çatışmadan yana olmayıp hem HDP'nin 80 milletvekili almış, ciddi bir başarı elde etmiş, siyaseten bir şey yapması için imkan tanımayıp bugün de işte görüyoruz yani sokakları, Güneydoğu'da illerin durumunu ve askerin, operasyonların, PKK'nın vaziyetini. Yani bir garip bir durum var ortada. Sanki bu işten AK Parti kazanç sağlıyor dedi Zübeyir Aydar da aynı şekilde. Ama durduran taraf olmak için de bir takım şartlar var. Ve bir şey var, yani bir tezat var gibi geliyor bana. Ne dersin bilmiyorum.
Ya tabii burada şöyle de bir sonuç var. Yani çalışma süreci AKP'nin fazla çıkarına bir süreç olmadı sonuç itibariyle. Yapılan bütün çalışmalar başka bir şey gösteriyor ki anket sonuçlarında falan görüyoruz ki biz bunu. Çatışma süreci AKP oy kazandırmadı. HDP'ye de oy kaybettirmedi.
Evet. Ve bütün anket şirketleri hemen hemen aynı şeyi söylüyor.
Evet. Aşağı yukarı aynı sonuçlar. Biz de yani AKP'nin oyları düşme potansiyeli gösteriyor, taşıyor. HDP'nin oyları da yükselen potansiyeli taşıyor. Artı şeye de dikkat edersek, şimdi 90'lı yıllardaki çatışmalı ortamlarda bu devletin topyekun savaşıydı ve onun için işte medyasından sivil toplum örgütlerine kadar birçok kurum devletin arkasına hizalanıyordu.
Evet, evet.
Fakat bu dönemde farklı bir yapı var. Hatta yani gelen asker, polis cenazelerindeki aileler bile artık bunu topyekun devlet savaşı olarak görmüyor, sarayın bir savaşı olarak görüyor. Belki de buradan bir faydalı umularak çatışmalı süreç bitirilmiyor diye düşünmeye başladım açıkçası.
PKK tarafından bakarak söylüyorsun herhalde bunu.
Evet.
Diğer taraftan,
bu bir tahmin tabii tümüyle.
Diğer taraftan söylediği de, İmralı ile görüşme sağlanırsa bu mesele artık karşılıksız kalmaz diye. Bu kadar basit midir çatışmasızlık süreci? Yani bir İmralı görüşmesi bütün meseleyi bitirebilir mi?
Yani sadece görüşme değil tabii. Görüşmenin olması demek aslında müzakere masasının tekrar kurulacağına işaret etmek demektir. Zaten bir müzakere masasının kurulması, bir izleme heyetinin kurulması bütün çatışmasını önleyecek bir şeydi ki bu 28 Şubat'taki Doğubahçe Deklarasyonu'nda da ortak mutabakat metninde de vardı.
Seçimler için ne dersin? Seçimler yapılabilir mi yoksa Güneydoğu'da bu çatışma devam ederse seçimler güvenli yapılabilir mi?
Vallahi
veya PKK ister mi bunu?
Yani PKK Güneydoğu'da seçimlerin yapılmaz hale getirilmesi konusunda bir etkinlikte bulunmaz diye düşünüyorum. Tek başına zaten bulunsa da bunu sağlayamaz diye düşünüyorum. Yani burada Güneydoğu'yu seçim yapılamayacak hale getirebilecek tek güç kaçınılmaz olarak devlettir. Eğer devlet öyle bir tercih kullanırsa gerçekten Güneydoğu'da seçimler yapılamaz hale gelir.
Onun için de herhalde hükümetin aldığı kararları takip etmek gerekli. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Celal Başlangıç.
İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Evet, bir de eski milletvekili Abdurrahman Bey ile konuşacağız. Abdurrahman Kurt, eski AKP'li milletvekili Diyarbakırlı. Süreci bir kendisinden değerlendirmesini isteyeceğiz. Eğer mümkün olursa birazdan. Çünkü Zübeyir Aydar'ın yaptığı açıklamalar var. O açıklamalarda İmralı ile görüşme meseleyi çözebilir gibi bir hava yaratılmış durumda. Celal Başlangıç da diyor ki belki bu çatışmasızlık sürecinin daha erken gelmemesinin nedeni sürecin AK Parti'ye zarar vermesi, PKK bu stratejiyi de güdüyor olabilir diyor. Ama tabii ölen insanlardan hiç bahsetmiyoruz. Genelde stratejilerden bahsediyoruz maalesef. Evet, devam edeceğiz. Neyle devam edeceğiz? Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla. Çünkü bugün enteresan bir yazı yazdı. Bu süreç niye biter, niye bitmez, hükümet ne yapmak istiyor diye. Ve PKK'ya yönelik operasyonlarda öncelikli olarak 3 hedefin bulunduğunu söyledi. Bunlardan birisi yeni silah sistemleri, ikincisi örgüt militanlarının yetiştirildiği akademiler, 2012'den yana İran ve Suriye rejiminden alınan ağır silahların saklandığı depolar, istihbaratın da geliştiği, istihbarat ağının geliştiği, teknolojinin ilerlediği ve bu nedenle daha önce yapılan operasyonlara göre çok daha etkili sonuçlar alındığı bilgisi de Abdülkadir Selvi'nin yazısında var. Selvi hükümete yakın bir gazeteci olduğu için söylediklerini de çok ciddiye almak gerekiyor. Üzerine ne söylüyor? Peki ne zaman bitecek bu? Sonuna kadar devam etmeyecek elbette ama diyor. Zamanlamayı devlet seçecek. Doğru bir zamanlamada Öcalan'ın da devreye girmesi söz konusu olabilecek diyor. İşte bütün bunları aynı zamanda dün yapılan açıklamaları Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Az önce Celal Başlangıç'la konuştuk. Dün Zübeyir Aydar'la yaptığımız bir röportaj vardı. Oralardan çıkan sonuçlar sanki hükümetin bir İmralı görüşmesine kapı aralaması halinde bu meselenin bitebileceğine ilişkin bir işaret veriyor. Siz katılır mısınız bunlara? Bir de tabii bölgeden izleniminiz nedir? Onu da almak isteriz doğrusu.
Şimdi bu meselenin bitmesinin önünde hiçbir engel yok. İmralı ile görüşülmeden de bu mesele bitiyor. Çünkü bu İmralı ile görüşme meselesinin başından beri şahitlerinden bir tanesi benim. Hı hı. Ben 2004'ten bu yana bu süreci birebir içinde olan biri olarak
doğru
gördüm. Ve o süreç içerisinde hep şu söylendi. İmralı ile görüşürse bu iş biter. Hatta benim Sayın Demirtaş'la yaptığım 2012'de zannederse Can Dündar'la NTV'de bir programım vardır.
Evet.
Orada ısrarla bunu söylediğinde ben de hükümet sizi bir parça olarak muhatap almak istiyor, bitirmek istiyor. Yani şimdi İmralı ile görüşmenin o gün şartları yoktu. Bu bitirme meselesi, yani bu partiyi kapatma sebebi olabilir. Hazırlıklar yapılmış değildi o zaman henüz o boyutuyla. Dediğim zaman hayır, o görüşülürse biter bu işler demişlerdi. Ve o görüşmeler, hazırlıklar yapıldığı halde bunlar Öcalan'a rağmen bitmedi. Şimdi bugün gene aynı şey söyleniyor ve hükümet cephesinden baktığım zaman ben onların ne düşündüğünü düşünüyorum şu anda.
Evet.
Bir tarafı da hani gözlemleyen birisi olarak. Kesinlikle inanmıyorlardır muhtemelen. Yani bunun da bir zaman kazanma olduğunu düşünüyorlardır. Süreç içerisindeki yeni bir oyalama taktiği olduğunu düşünüyorlardır. Gerçekçi konuşmak gerekirse şimdiye kadar çatışmaların 2004'ten bu yana hani olmaması için arada olan, hatta şahitlik eden bir olarak ilk defa sürecin farklı işlediğini söyleyebilirim. Nedir fark?
Farklı derken evet. Neyi kastediyorsun?
Nedir? İlk defa örgüt bu sefer çatışmaların durmasını istiyor.
Yani operasyonların etkili olduğu manası çıkıyor buradan da.
Ben onu görüyorum. Keşke operasyonlar olmasaydı, keşke bu olaylar yaşanmasaydı diyen biri olarak maalesef. Peki sebep ne? Amerika'nın durduğu yer. Onu da gerçekçi koyalım. Bir gün bizi kandırmaya gerek yok. Olay nedir? Türkiye'nin Amerika ile çelişkileri vardı Suriye üzerinden.
Evet.
Türkiye, hatırlayın, Kobani'yi Amerika'nın keşfi de Türkiye'nin Amerika ziyaretinde onlarla anlaşamayıp gelmelerinden sonraya denk gelir.
Aynen.
O Kobani olayları esnasında bizim için stratejik değeri yok, maalesef üçlü düşecek diyen Amerika olduğu halde bu AK Parti üzerine çok ciddi bir algı olarak yıkıldı. Orada Türkiye tezlerini savunmadığı için Amerika ile anlaşamadı. Geri geldi, Amerika Kobani'yi keşfetti ve savaş şiddetlendi bu bölgede.
Evet, daha gerçekçi bir noktaya koyduk. Peki aynı gerçekçi bakışlar ne zaman bitecek?
Devam edeceğim. Bunu hükümet bir yandan Amerika Batı'nın bu bölgeyi kendilerinin dizayn etme çabasına karşı dururken bir yandan içeriden bunu çatışma olmadan bitirip daha güçlü çıkabilme arzundayken bunu başaramayacağını gördü ve maalesef açmak durumunda kaldı. İşte iş oradan sonra ters döndü. Gerçekçi olalım diye söylüyorum.
Aynen.
O zamana kadar bu süreç maalesef istismar edildi. Örgüt sürekli bitirmekten, bitirmeyi bir şantaj aracı. Hatta 2004'ten bu yana Avrupa Birliği sürecindeki demokratikleşme bile şantaj aracı olarak kullanıldı maalesef. Ve süreç maalesef heba edildi. Şimdi gelinen noktada.
Evet. Asıl önemlisi yani, yarın ne olacak?
Evet, ona baktığımız zaman şu. Hepimizin bildiği bir gerçek üzerinden birbirimizin canını yakmaya devam ediyoruz. O da bu Kürt sorunu Türkiye içerisinde silahla ne ordu tarafından bitirilebilir, ne PKK tarafından herhangi bir köy dahi ele geçirilebilir. Ama çok can yakılabilir. Bizim 30 yıldır test ettiğimiz gerçeği tekrar birçok gencin hayatına rağmen yaşamak durumunda bırakıldık maalesef.
Ve hala da aynı.
Yüreğimizi, canımızı kanatırcasına, gözümüzün içine baka baka hiçbir sonuç üretmediğini bildiğimiz halde devam ettiriyor.
İnsanın da, insan da buna sinirleniyor. Yani bir tarafta siyaset, bir tarafta strateji, bir tarafta dünya ile dengeler, bir tarafta uluslararası dengeler, bir tarafta istihbarat yani örgütleri. Ama yanınıza şehit geldiği zaman, yanınıza başka bir insanın işte ölüm haberi geldiği zaman bunun ya yani bir izahı olmuyor.
Yeni geldim, cenazelerin başına gidip geldim, yüreği yanan ailelerin içinden geldim.
Evet.
Şimdi bu dile kolay evinden 20'li yaşlarda çocuklara toprağa vermiş olmanın ne olduğunu anlamak.
Yani çok strateji falan güzel, böyle bir çok süslü laflar ama
evet.
Diğer tarafı herhalde can yakıcı.
Keşke bir başka boyut gerçekçi olmak adına Kürt sorunu keşke Kürtlerle Türkler arasında, Türkiye için söylüyorum en azından, kalan bir sorun olabilseydi biz bunu gene çözerdik. Ama maalesef şu an içerisinde yanı başımızda bir dünya savaşı var.
Evet.
Vekaletler üzerinden yürütülen bir dünya savaşı var. Hamlelerin orayla bağlantısını göz ardı ederek içeriği anlamamız mümkün değildir. İçerideki yerel siyasetin bile orayla bağlantısını görmezden gelerek bunları anlamamız mümkün değildir. Birbirimizi kandırmış oluruz.
Yarın ne bekleyelim Abdurrahman Bey?
Şunu söylemek istiyorum. Özet. Yani Türkiye içerisinde silahın ve kanın yarayı derinleştirip iyileşmeyi geciktirmekten öteye hiç kimseye bir faydası olmayacak. Bu savaşın, bu çatışmaların kazananı asla olmayacaktır. Kim öbürünü sıfırlasa, herhangi bir taraf öbürünü sıfırlasa bile olmayacaktır. Çünkü içeride bıraktığı yaralar, bize bıraktığı tahribat, sonuç olarak çatışmalar zorunlu bir şekilde bitirilmiş olsa bile onarılması zor bir hale gelebilir. Olması gereken de, şimdi Kürtler kızgın, açık söyleyeyim, bölgeden geliyorum. Hem AK Parti'nin önde gelenlerin bir kısım insanların diline ilişkin kızgınlıkları var ama bugün daha çok şu anda, şu aşamada, son süreçte örgütün eylemlerine ciddi bir kızgınlık var. Hı hı. Ve asayiş noktasında kendini güvende hisseden bunları çok daha rahat söylemeye başlıyor. Bakın daha gencecik bir doktoru yol kestirmesinde tarayarak öldürüldü.
Evet.
Cerrahpaşa'da okumuş. Dicle'li, babası inşaat işçisi olan bir çocuktu. O zor. Ben üniversiteyi o şekilde okuyan birisi olarak nasıl bir çocuğun Cerrahpaşa'da oralardan okumak için neler çekerek okutulduğunu bilen birisi olarak bunu benim anlamam, kabul etmem, bu halk adına iyiliktir diye görebilmem asla ve kata mümkün değil.
Söz konusu. Yani savaşta bile doktorların durumu ayrı.
Öyle. Ama bakın özet. Türkiye'de bu devlet, şu anki devlet, 90'lardaki devlet değil, örgütün de 90'lardan çıkması gerekiyor. Ve şunu söylüyorum çok net. Eğer onlar desin ki biz Türkiye'deki silah çatışmayı bırakıyoruz, çekiliyoruz silahlarımızdan sınır ötesine, onlara sıkılacak kurşunun önünde ben durmazsam bunu yazın anlama ve ben bütün iddialarımdan, siyasi hayatımdan vazgeçeceğimi buradan ilan edeyim. O kurşunun önünde ben dururum.
Ama burada yine siyaset devreye giriyor. İnsanların canı önemsizleşiyor. Peki yine siz sürekli altını çizdiniz. Gerçekçi bakarak soruyorum. Yani ne bitirecek bunu? Yine uluslararası dengeler, bölgedeki dengeler, işte şimdi Amerika'nın tutumu, Türkiye'nin durumu, onlar mı bitirecek yani?
Suriye stabil olmadan bu iş biraz zor, açık söylüyorum. Suriye'nin stabil olmasıyla ilgili. Ama şu Suriye'deki aslında güvenli uçuş bölgesi, aslında Suriye'nin de stabil hale getirilmesi. Bakın sadece Kürt meselesi değil. İşte gördük bugün Türkiye'de denizlerden kıyılara uğran insan.
Evet, yaklaşık yarım saat bu meseleyi konuştuk. Gerçekten o da çok can acıtıcı, şimdi, can yakıcı bir durum.
Bizim bütün dünyanın gözünün önünde olan bu şey hepimizi sorumlu tutuyor. Vallahi bir dahi bu dünyada bunu görüp de sorumlu olmayan bir tek kişi yok. Şimdi biz sadece Kürt sorunu değil, Suriye meselesinde de maalesef uzaktan sadece istatistik ve kendisi için getirisi götürüsü üzerinden hesap yapan ülkeler bizim bu acımızı anlamakta zorlanıyorlar. Ama en azından biz bu ateşe bir su dökmek için sadece Kürt sorunu değil, bölgedeki insanların bir silahları sustuğunda bir bismillah, bir nefes alın, bir birbirinizin yüzünü görün, karşınızdaki kim bir anlayın, tanıyın, belki paylaşacağınız şeyler kavga etmenizi gerektirmiyordu diyebileceğimiz bir soruklanmaya ihtiyacımız var.
Çok doğru söylüyorsunuz ama Suriye'deki stabil durumu beklemek kadar bir imkanı var mı Türkiye'nin? O kadar.
Hayır, onu beklemek zorunda değiliz. Biz
yani oradaki düzelmeden burası düzelmeyecekse çok çok acı çekeceğiz demektir, değil mi?
Maalesef bu bize dayatılıyor.
Anladım. Ama işte bu dayatmanın dışına nasıl çıkılacak? Orada bir formüle ihtiyaç var.
Bakın AK Parti bu konuda gerçekten duyarlı davranmamış olsa, bir eski siyaset parti olduğu için savunmam, bundan emin olun.
Evet.
Gereken her şeyi söylerim. Bugün o şartlar varken bunu heba etmeyi ben çekemiyorum, katlanamıyorum ve bunu canımı yapıyor. Bugün o şartlar var, onun için söylüyorum. PKK da desin ki ben çekiliyorum, silahsız siyasetin önünü açıyorum. Onlara gelecek her türlü operasyona, kurşuna karşı biz durmasak o zaman bizi sorumlu tutsunlar. Ama burada çok net bir şey var. Örgütün artık silahları susturması gerekiyor. Türkiye'deki siyasetin üzerinden bu gölgeyi çekmesi gerekiyor. Türkiye askeri vesayetini ortadan kaldırdı. Örgütün de Kürtler üzerindeki siyasetteki vesayetini kaldırması gerektiğini artık çoktan geldi geçiyor. Bunu anlaması gerekiyor. Bu kadar basittir Türkiye için. Gerisi bize ait bir şey. Biz halkız.
Bu da
ne olduğunu biliyoruz.
Bu da herhalde insanların, daha doğrusu silah istemeyen insanların biraz sesini yükseltmesi de mümkün olacak.
Evet.
Böyle bir süreç beklenecek anlaşılan.
Bugün telaşlı açıklamaları vardı.
Evet.
Kimileri işte ikircikli oyun diyor ki ne olursa olsun her cesur ifadeyi arkasını eşmeden, eşelemeden doğruya hizmet ediyorsa eğer desteklemek zorunda.
AK Parti'nin buna sahip çıkmamasına ne dersiniz? Bu açıklamalara.
Güvensizlikler diyorum ya, ben bu sürecin başından beri az önce başında aslında ifade etmiştim ya, nasıl okunacaktır diye. Çünkü geçmişinden bugüne hep bu maalesef böyle bu şekilde istismar edilince bu taraftan böyle bir şey var.
HDP'nin oyun dışına çıkarılması, HDP'nin hükümet tarafından çok ciddi bir biçimde hedef alınması, bu stratejik bir hata değil mi? Çünkü sonuçta HDP'de barış diyor. Öyle ya da böyle. Barış diyor. Silahlar konuşmasın diyor. Ama şimdi ben, PKK HDP'nin neyse HDP'de o. Hükümet açısından baktığınızda.
Doğru bulmam. Yani HDP'nin oyun dışına çıkarılması doğru değildir. Diyorum ya, Selahattin Bey'in bu açıklamaları ne maksatla olursa olsun eğer doğruyu ifade etmişse o boyutuyla sahiplenilmelidir.
Evet.
Şimdi burada bize bu gerekli. Belki Selahattin Bey'e bu konuda Türkiye toplumu bu doğrularına destek versek söyledi diğer yanlışlarda o da yapmayacaktır belki.
Aynen.
Ama biz bunu yapmıyoruz ki bir yanlışı varsa bütün doğrularıyla beraber kurban ediyoruz insanlarımızı. Bu AK Parti için de geçerli değil mi?
Aynen. Peki son bitirirken konuşalım. Yani bu işin sonunu nasıl görüyorsunuz? O yine gerçekçi
i̇yi
bakarak. İyi görüyorsunuz. Peki uzun mesafede mi görüyorsunuz? Kısa mesafede mi?
Bütün tezgahlara rağmen. Bütün bu bahsettiğim halk diye bir şey var. Ben sahadan geliyorum şimdi. Halk kızgın, kırgın ve doğruyu biliyor halk. Nerede olması gerektiğini biliyor.
Peki HDP'den kopmuş durumda mı? PKK'ya kızıyor da HDP'den kopmuş durumda mı halk?
Orada AK Parti ile HDP arasındaki yanlışlardan, şimdi mesela şunu söyleyeyim, o taban, HDP'ye oy vermiş tabanda, PKK'ya kızgınlık var, HDP'nin bu konuda elinden geleni yapmasını bekliyor, yeterli bulmuyor, bu konuda yeterli bulmamakla beraber AK Parti'nin de bu konuda henüz kendini anlatabildiğini o kişiye söyleyemiyorum.
Evet, bir önceki seçimden çok farklı görünmüyor. Çok teşekkür ederiz, evet, Abdurrahman Kurt, katıldınız ve gerçekten önemli açıklamalar yaptınız.
Ben teşekkür ediyorum.
Bu mesele önemli, can yakan bir mesele ve kamuoyunda da silahlar sussun talebi öne çıkmaya başladı. Sanatçılar bugün bir bildiri yayınladılar ve dediler ki artık sanatımızı barışın olduğu bir coğrafyada icra etmek istiyoruz. Onlarca sanatçının, yazarın, işte aktristin isimleri var burada ve bir şekilde silahlardan arındırılmış bir coğrafya, silahların konuşmadığı bir coğrafya, insanların konuştuğu bir coğrafyada biz sanatımızı icra etmek istiyoruz diye bir çağrıda bulundular. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Bir konu var, önemli, onu aktarmadan da geçmeyelim. O da şu, Diyarbakır'da iki İngiliz gazeteci gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gazeteciler daha sonra savcılığa sevk edildiler ve sevk edilirken de IŞİD'e destek oldukları gerekçesi vardı gözaltılarında. Sonra savcılığa gittiler. Savcılıkta suçlama değişti. PKK'ya destek olduklarına ilişkin bir suçlama ortaya çıktı ve sonra da tutuklandılar. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi onların avukatlıklarını üstlenmiş durumda. Tahir Elçi bir açıklama yaptı. Dedi ki yani gerekçeler düzgün değil, gerekçeler uygun değil ama gözaltına alındı. Bunun bir amacı olmalı. Bölgede yaşananlara uluslararası medyanın ilgisini azaltmak, bir tedirginlik yaratmak üzere yapılmış bir girişim olarak algılıyoruz biz bunu dedi. Diyarbakır'daki meseleyle ilgili olarak son durum bu. İddianame bekliyoruz, suçlamaları bekliyoruz. Dosyada gizlilik karar var. O gizliliğin kalkmasını bekliyoruz dedi. Bir başka adli olayla devam edeceğiz. O da İpek Koza grubuna yönelik baskın. Soruşturma devam ediyor. Aramalar dün gece yarısından sonra sabaha karşı bitti. Dosyalar gitti savcılığa. 7 kişi gözaltına alınmıştı. Akın İpek yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadı ama grubun üst düzey yöneticilerinin tamamı gözaltına alındı. Sorgulamaları yapıldı ve az önce bir haber geldi. 7 kişi de serbest bırakıldı. Hatırlayacaksınız Akın İpek de daha önce yaptığı açıklamalarda hiçbir açığımız yok, hiçbir şey bulamazlar. Bir tane suçlamaları gerçek çıksın bütün şirketlerimi devretmeye hazırım demişti. Annesi de bugün şirketi ziyaret etti. O ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada meseleyi kardeş kavgasına benzetti. Akın İpek'in de geri döneceğini söyledi. Evet, bu başlıkları sizlere ilettik. Bu başlıkları ilettikten sonra geliyoruz Venedik Film Festivali'ne. Venedik Film Festivali'nin 72.si bugün başlıyor. Venedik Film Festivali ile ilgili gelişmeleri birazdan yönetmen Serpil Boydak'tan alacağız. 12 Eylül'e kadar sürecek festival. Jürisinde bir Türk var, Nuri Bilge Ceylan. Önemli yönetmenlerden, son dönemde Türkiye'nin yetiştirdiği önemli yönetmenlerden birisi. Ama ana yarışmaya Abluka seçilmişti, Abluka filmi. Bunun yanında genç yönetmen Senem Tüzün de ilk filmi Ana Yurduyla Geleceğin Aslanı ödülü için yarışacak. Venedik Klasikleri bölümünde bu yıl Yılmaz Güney'in Umut filmi de gösterilecek ve şu anda sizin kulaklarınıza erişen müzik de o filmin müziği. Serpil Boydak da hattımızda, o film müziğinin eşliğinde konuşalım Serpil Boydak'la. Venedik tamam. Film Festivali başlıyor. Serpil hoş geldin.
Hoş bulduk.
Yazını da aldık, okuduk. Bir Türk filmi Abluka değil mi yarışacak evet. Filmlerden birisi?
Evet, Emin Alper'in ikinci uzun metrajlı filmi. İlk filmi Tepenin Ardı'yla da çok iyi sonuçlar aldı Emin Alper. İnşallah burada da çok başarılı olur diye umut ediyorum.
Şansı var yani.
Var diye düşünüyorum. Çünkü oraya davet eden jüri üyelerinin başkanı Türk sineması hakkında çok olumlu açıklamalar yaptı sürekli bu Venedik Festivali hazırlık aşamasında. Umut ediyorum inşallah iyi bir
şanslı bir festival olur inşallah Abluka için. Ana Yurdu filmi, İnşallah. Ana Yurdu.
Senem Tüzen'in ilk filmi. Genç bir yönetmen. Ana Yurdu'yla Geleceğin Aslanı ödülü için yarışıyor. Daha önceki yıllarda da bu dalda ödül kazanan yönetmenlerimiz var. Umarım Senem de başarılı olur. Daha önce Çoğunluk filmiyle Seren Yüce ve Küfle Ali Aydın'la Geleceğin Aslan ödüllerini almıştı Venedik'te. Ona da başarılar diliyorum.
Bu süreç için.
Şeyinde başrolünde Esra Bezan Bilgin ve Nihal Koldaş var. Ana yurdun. Güzel bir film.
Diğer filmlerden iddialı olanlar var mı? Verebileceğim bir bilgi.
Tabii ana yarışmada oldukça iddialı filmler var. Yani aslında Emin Alper'in işi biraz da zor. Mesela Tom Hopper'ın çektiği Danish Girl var. Başrolünde Eddie Redmayne oynuyor. Bu film de çok merak ediliyor. Danimarkalı sanatçı Lili Elbey ile sevgilisi Gerda'nın aşkını anlatıyor bu film. Özelliği de Eddie Redmayne'in oynadığı rolün özelliği de ilk transseksüel olarak açıklanan Danimarkalı ressam Aynar Magne'nin hayatını anlatması. O açıdan güzel. Bir de biliyorsunuz Eddie Redmayne Oscar almıştı ünlü fizikçi evet. Hawking'i canlandırdığı rolle. Bu rolde de çok iddialı. Hatta özel olarak kilo verip hazırlanmış bu rolü için.
Bizler ne zaman izleyeceğiz bu filmleri? Jüri izleyecek de sonra.
Biz de Şubat'ta girecek vizyona.
Şubat'ta izleyeceğiz.
Kayma olmazsa. Evet, Şubat izleyeceğiz. Bir de Marco Bellocchio'nun Blood of My Blood filmi var. Atom Egoya'nın Remember filmi var. O da önemli bir film. Bu Yahudilere yapılan ailesini, daha doğrusu filmde anlatılan ailesini öldürenleri bir Yahudi tek tek bulup öldürmeye çalışıyor. Ama Alzheimer'da olduğu için öldürdüğü zaman neden öldürdüğünü unutuyor. Böyle ilginç bir film. Hı hı. Ses getirecek bir film olarak bekleniyor. Bir de Abigail Splash var. Luca Guadagnino'nun filmi. Burada da şeyler de çok iyi oyuncular da. Tilda Swinton var. Dakota Johnson var. Ralph Fiennes var. Ayrıca Jerzy Skolimowski'nin 11 dakika filmi var. Bu film 11 Eylül'deki saldırılara yönelik hazırlanan bir film. O dönemki kaosu anlatmaya çalışan, yönetmen 11 dakika bölümlerden oluşan hikayeler hazırlamış filmde.
Farklı bir tarz.
Ve hatta filmi evet Varşova'da bir günde çekmiş, yani o kadar değişik bir film olacak.
Çok iddialı yani bir günde çekilmiş bir filme Venedik Film Festivali'ne katılmış.
Evet, Venedik, evet, evet, haklısın. Şey var, Juliette Binoche'un oynadığı La Tessa filmi var. Hı hı. O da merakla beklenen filmler arasında. Bir de Alexander Skorov'un Frankofonya filmi var. Ayrıca uzun süredir bir film çekmesi beklenen Charlie Kaufman, Duke Johnson'la beraber Anomalista diye bir animasyon çekti. O da iddialı filmlerden. Bir de onun haricinde bu 21 film yarışıyor ana yarışmada. Onun haricinde de birçok iddialı film var. Yan gösterimlerde olan, sadece
yani film için gelen. Film severler, sinema severler için çok yakından takip edilecek bir klasik festivallerden birisi diyebiliriz Venedik için.
Kesinlikle,
orada evet. Klasikler bölümünde de Yılmaz Güney'in Umut filmi var değil mi? 1970 yılında çekilmiş.
Evet,
birçok
evet,
ödül almış bir film. Hatta şu anda da müziğini dinliyoruz.
Evet, Türk sinemasında yani bu Sinema Yazarları Derneği'nin Türk sinemasında yüzyılın en iyi filmi seçilen film.
Evet. 2015'te.
Kültür Bakanlığı 2015'te Kültür Bakanlığı yaklaşık 11 filmini dijitale aktardı Yılmaz Güney'in. Bu film de onlardan biri. Ama özelliği senin de söylediğin gibi Yılmaz Güney'in hem senaristliğini, yönetmenliğini, yapımcılığını yaptı,
başrolünü oynadı.
Evet, diğer oyuncular da Tuncay Kurtiz, Osman Alyanak.
Enver
Bunlar
Dönmez
var. Evet, Enver Dönmez var.
Önemli oyuncular.
Bu 20 filmin arasında bizim Yılmaz Güney'in de filmi oynayacak. Dünyadaki evet 20 klasik eser orada izlenebilecek.
Onlardan birisi de Yılmaz Güney'in. Çok teşekkürler Serpil Boydak.
Rica ederim.
Filmlerle ilgili senin uzmanlığına başvuracağımızı dinleyenlere aktaralım. Ve Yılmaz Güney'in o filminin müziğiyle birlikte herkesi kendi hayatına doğru gönderelim. Çünkü yorucu bir gündü, yorucu bir programdı bizi dinleyenler açısından da. Çok iyi şeyler söylemedik ama en azından şu müziğin dinginliğini birlikte yaşayalım. Hoşçakalın. Müzik
Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle sona erdi.
Kim dur devlet? Yav! Devlet bizim sayemizde devlet dur.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti'yi
asla yıpratmak. Böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle her gün 17.30'da RSFM'de.